Mısra-i Berceste. Sayıf Faik, kalem, İlhan Berk. Hikayelerimde ne diyorum ben? Şunu, şunu, şunu değil mi? Bir bulut geçiyor. Diyorum, yaşasın. Böcekler, çiçekler, balıklar, insanoğulları, barba Antimos. Bir sabah geliyor Matisse yeşili. Alıyorum, uykularınıza, kitaplarınıza, evlerinizin önüne koyuyorum. Ne zaman bir yeşil görseniz artık her işinizi bırakıp bakacaksınız. Mesela bilmiyorum ama bir şiirde bir kadının ayakları suya değdi, değecek şimdi. Hem mutlaka hiç kimse geçmeyecek biraz sonra bu sokaktan. İşte bir kuş uçuyor, bir yere konacak sağlama, ben yazacağım. Bir gökyüzü peşinde gidiyor bu çocuk. Bu adamı, bu kadını, bu masada tutan başka başka şeyler. Hep böyle diyorum ben. Bir dülger balığını alıyorum, gözleri güzeldir diyorum. Bir bulut çıkıyor, bir bulut çıktı diyorum. Sarılıyorum kaleme. Mısra-i Berceste'de bu hafta İlhan Berk'in Galile Denizi adlı şiir kitabından söz edeceğiz. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk.
Sayın Özbahçe, Galile Denizi'ne geçmeden önce İlhan Berk'in şiir hayatında toplumcu gerçekçi anlayışın hakim olduğu bir dönemde ortaya koyduğu İstanbul, İstanbul kitabı, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı ve Köroğlu isimli şiir kitapları ile bir giriş yapalım. İlhan Berk'in şiir hayatındaki toplumcu gerçekçi dönemi ve toplumcu gerçekçi çizgideki şiirlerin anlamını nasıl değerlendirebiliriz?
Evet, İlhan Berk toplumcu gerçekçilik ifadeleri aslında insanı gülümsetiyor. Şöyle gülümsetiyor çünkü İlhan Berk ikinci yeniyle başlayan modernist şiiri en uç noktalara taşıma çabası içerisinde olmuş bir şair. Bu da zaten ikinci yeni anti toplumcu gerçekçilik gibi bir akım. İlhan Berk'in buna fazladan çabası insanı gülümsetiyor. Türk şiirinde her zaman İlhan Berk'ten bahsetmek için bir sebep vardır. Çünkü 40'lı yıllardan itibaren hatta 2000'li yıllara kadar şiirimizin her döneminde o dönemin şiiriyle var olmuş bir sanatçıdır. Hiçbir şey olmasa bile İlhan Berk değişik çabalarla kendisinden söz ettirmeyi başarmış bir şair. Örneğin resim ilgisi var İlhan Berk'in. Resim ilgisinde normal bir ressam gibi resim yapıp sergi açma olayı var. Fakat şiirle alakalı olarak benim çok hoşuma giden bir hareketi var. Arkadaşlarına kitap imzalarken, bu artık okuyucuları kapsıyor mu kapsamıyor mu onu bilmiyorum. Ama arkadaşlarına kitap imzalarken şiirin ilk sayfalarındaki boş sayfaya resim yapıyor. Aynı zamanda. Yani size hem kitabını imzalıyor hem de o ilk taraflar kitabın başlarındaki boş sayfaya resim yapıyor. Diyelim ki oralar dolu. Rastgele bir sayfa açıyor. İşte 4 mısra, 5 mısra en çok boş yeri olan sayfalardan birisine resim yapıyor. Ve size kitabı o şekilde hediye ediyor. Hatta İlhan Berk özelinde şöyle işler varmış. Mesela işte siz kitaplarınızı sahafa aktarıyorsunuz. Sahaflarda böyle kitapların o ilk sayfaları kopartılıp resim olarak satılıyormuş. Yani İlhan Berk resmi olarak satılıyormuş. Bir veya iki yıl önce İlhan Berk'le ilgili doğumunun 100. yılı dediğine göre İlhan Berk'te 18, yani büyük olasılıkla 2018 yılında bir sergi yapıldı. İlhan Berk 100 yaşında başlığıyla orada bu tür sayfalar sergilendi mesela. Kitap sayfalarına yapılmış resimler diye. İlhan Berk aynı zamanda birçok alanda üretim yapmış bir şair. Mesela biz şiir ve şair diyoruz ama düz yazıda da hem şiir eleştirisi hem deneme anlamında eserleri var, çevirileri var. İşte biraz önce dedik resmi var, mektupları yayınlandı ölümünden sonra. Anı türünde de kitabı var. Biraz nereye elimizi atsak muhakkak İlhan Berk'e, onun bir çalışmasına, bir faaliyetine dokunuruz gibi bir olay var. Hatta İlhan Berk'e ilişkin Ankara veya İstanbul'a geldiğinde tanımadığı evlerin kapılarını çalıp büyük şair İlhan Berk burada mı yaşıyor diye sorup, tabii kapıyı açan ev sahibi hayır burada oturmuyor diyecek. O da dönüp gidiyormuş. Kendi adını duyurmaya dönük böyle hareketleri de var İlhan Berk'in. Bunlar tabii hoşluk, güzellik. İlhan Berk ikinci yeni günlerinde, ki Galile Denizi ile onun ikinci yeni ile ilişkisi başlıyor. Biz de bu programda bu kitap çerçevesinde konuşacağız. Galile Denizi bence İlhan Berk'in en iyi kitabıdır. Yani sonraki yazdığı kitaplar içerisinde de bence en iyi kitabıdır. İkinci yeni 50'li yıllar, işte bu toplumcu gerçeklikten hemen sonraki aşama anlamında da başlangıç kitabıdır zaten. Toplumcu gerçekçilikle başlayalım dediniz. Öyle başlayalım. Çünkü başlangıç aşaması toplumcu gerçekçilik. Fakat İlhan Berk'in şu özelliğiyle toplumcu gerçekçilik başlığına başlayalım bence. İlk kitabı 47'de çıkıyor. 47 dediniz değil mi?
1947 İstanbul kitabıyla
çıktı. Evet, İstanbul kitabı 1947. Mesela 40'lı yılları bir dönem olarak alalım. 50'li yılları bir dönem olarak alalım. 60'lı, 70'li, 80'li yılları birer dönem olarak alalım. İlhan Berk'in özelliği şu. O dönemde hangi şiir anlayışı başat unsursa İlhan Berk o tarz üretim yapıyor. Değişmez özelliği bu. Bunu İlhan Berk başlığı altında hiç unutmamak lazım veya işte en ayırt edici vasfı olarak bunu akılda tutmak lazım. İfade buyurduğunuz gibi ilk kitabı 1947'de çıkıyor. Fakat 30'lu yılların sonlarına doğru, yanılmıyorsam, ilk şiirleri yayımlanıyor. 30'lardan itibaren şiir yazmaya, yayımlamaya, bu ortamın içerisinde bulunmaya başlamış bir şair. Ben 50'li yıllar ve ikinci yeni bağlamında İlhan Berk işte ikinci yeni akımının öncülerinden birisidir şeklinde cümle kurmaya başlandığında, ister okuduğum kitaplarda ister çeşitli ortamlarda, tuhaf bulurum bunu. Çünkü İlhan Berk çok eski bir dönemin adamı, şairi gibi gelir bana her zaman. Doğum tarihi 1918. İpek Hanım, ikinci yeniyi başlatan şair Sezai Karakoç 1933 doğumlu. Galiba Cemal Süreya da 31 veya 32 doğumlu. Yani genç bir insan kadar, bir kere ikinci yeni kuşağından yaşça daha büyük bir şairden bahsediyoruz. İşte şiirlerini de 30'lu yıllarda, yani ikinci yeni kuşağı çocukken, henüz belki ilkokula ortaokula giderken şiir yazıp yayınlamaya başlamış bir kişi. İkinci yeni olayı başladığında da kaç tane olacak? İstanbul kitabı,
Günaydın Yeryüzü,
Günaydın Yeryüzü,
Türkiye şarkısı 3, ve Köroğlu ile devam
4
ediyor.
Dört tane kitabı çıkmış bir şair. Tırnak içinde yaşlı bir şair. Eski bir şair ve eski anlayışı üreten bir şair. Eski anlayışı üretmek çerçevesinde de toplumcu gerçekçilik en ham biçimiyle üretmek demek. Yani Necip Fazıl gibi, Cahit Tarancı gibi, Ziya Osman Sabah gibi böyle biraz daha sözü kristalize eden mükemmel şiir örnekleri de yok gündemde. Daha mesaja dönük, anlama dönük bir çaba toplumcu gerçekçilik ve heceyi diyelim ki en klişe şekliyle işletmek. Şimdi 47'de ilk kitabı çıkıyor İlhan Berk'in, İstanbul kitabı. Siz girişte söylediniz, İstanbul kitabı olarak 80'de ikinci baskıyı yapıyor yaklaşık 30-35 yıl sonra. Ben bu kitabın jeneriğine baktım, ilk kitabına. Sakarya Basımevi diye bir yayın evi gözüküyor. Böyle bir yayın evini bilmiyorum. Büyük olasılıkla kendi imkanlarıyla bastırmıştır bu kitabı. Bu Sakarya Basımevi'nin başka bir açıklamasını yapamıyorum. İkinci kitabı 1952'de çıkmış. Üçüncü kitabı Türkiye Şarkısı 53'te, Köroğlu da 55'te. Buralarda İlhan Berk'in adeta inkar ettiği, kabul etmediği bir şiir anlayışı söz konusu. Çünkü bu şiirlerin hepsi doğrudan anlama dayalı şiirler. Belli bir mesaj amacı taşıyan şiirler. 50'li yıllarda da anti anlam bir söylem geliştiriyor. Bu söylemin örneği olarak da Galile Denizi anılıyor. Fakat Galile Denizi de bence anlamlı bir kitaptır.
Efendim, 1955'lerden itibaren İlhan Berk'in şiir anlayışındaki değişime bağlı olarak toplumcu gerçekçi çizgiden uzaklaştığını görüyoruz. Evet. Berk'in Galile Denizi ile birlikte toplumcu gerçekçilikten kopuşunun nedenlerine baktığımızda tam olarak ne ile karşılaşıyoruz? Hayat felsefesindeki ani değişimler mi, yoksa sanatsal poetik kaygılardan dolayı mı şiire bakış tarzı değişmiştir?
Evet, Galile Denizi ile kesin bir biçimde, siyah beyaz anlamında kesin bir biçimde şiirini değiştiriyor. Şimdi biz buradan geriye dönüp bakıyoruz. Acaba felsefe, düşünce, şiir anlayışındaki değişiklikler, düşünsel, entelektüel bir gerekçe arıyoruz. Ama ben değişim nedeninin o günlerde yaşayan, şiir zevki olan, şiirden anlayan her şair için geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu şairlerden birisi de İlhan Berk'tir. Sezai Karakoç ve Cemal Süreya, bu ikili Türk şiirinde daha öncesinde örneği olmayan yepyeni, mükemmel bir iş yapmıştır. Modern şiir, modern şiir ifadesiyle konuşuyoruz biz sürekli. Aslında modernist şiir demek lazım. Modernist şiir dediğimiz bütünüyle pür şiir, çağcıl, yeni, eskiden bizim bildiğimiz şiir dediğimiz şiirle pek alakası olmayan yepyeni bir durum anlamında yeni bir şiir örneğiyle ortaya çıkıyorlar. Bu şiirin örneklerini yazıyorlar, bu şiire ilişkin yazılar yazıyorlar, konuşmalar yapıyorlar, hatta tartışmalar yapıyorlar. Şimdi siz şiirden anlayan bir kişi olarak olayın burada olduğunu görüyorsunuz. O zaman benim yaptığım zaten şiir değilmiş veya asıl yapmam gereken şiir buymuş diyerek yeni şiire geçiyorsunuz. Edip Cansever böyledir, Turgut Uyar böyledir, İlhan Berk böyledir. Bu üçlü de Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'ya bakarak, net bir biçimde bakarak şiirlerini değiştirmişlerdir. O kadar değiştirmişlerdir ki bu ikilinin önerdiği yeni şiirin bütün özelliklerini şiir anlamında kabul etmişler, şiirlerine birebir uygulamaya başlamışlar ve bu şiirin savunucularına dönüşmüşlerdir.
O yüzden de bu üç şairi akımın öncü şairi olarak anmayıp sadece temsilcileri,
evet,
olarak
yani
söylüyoruz.
Yani akımın etkisiyle şiirini değiştiren şairlerdir bunlar. Fakat mesela 50'lerin ortalarında, sonlarına doğru falan akımın öncülüğüne de soyunmuşlardır. Özellikle İlhan Berk ve Edip Cansever. Fakat kronoloji ortada, tarih ortada, yazılan şiirler ortada. Hele ki İlhan Berk 55 yılında Köroğlu Destanı diye sizin toplumcu gerçekçilik biçiminde ifade ettiğiniz A'dan Z'ye anlama dayalı bir şiir kitabı çıkarmıştır. Öncülük tartışmalarına girmesi üzerine en açık ve net cevapları kendisine Mehmet Fuat vermiştir. Mehmet Fuat, İlhan Berk'in sürekli ikinci yeniyi ben kurdum, öncüsü benim anlamında söyleşiler vermeye, yazılar yazmaya başlaması üzerine asıl şairler orada dururken İlhan Berk'in böyle konuşmalar yapmasına, yazılar yazmasına biraz kızdığını belirterek, hayır senin alakan yok, sen de yerin şu şu şu şu anlamında yazıları var Mehmet Fuat'ın.
Sayın Özbahçe, şimdi İlhan Berk'in bir şiirine kulak verelim, sonra sohbetimize devam
ederiz.
Eleni'nin elleri.
Bir gün Eleni'nin elleri geliyor, her şey değişiyor. İlk İstanbul şiirden çıkıp yerini alıyor. Bir çocuk ilk gülüyor. Bir ağaç çiçek açıyor. Eleni'den önce daha ben çocuktum. Daha tütüne, daha kahveye alışmamıştım. Sabahları, akşamları bilmiyordum daha. Bir gün bakıyorum, akşam ellerimde, gözlerimde. Bir gün sabah her yanım. Eleni geliyor, dünyaya bakıyorum. Dünya sanıldığı kadar küçük değil, o gün anlıyorum. Sanıldığı kadar üzgün değiliz dünyada. O gün bütün şiirleri yakmalı, yeniden yazmalı diyorum. Brice Marin'i yeniden, yeniden Annabel Lee'yi. Eleni ile anlıyoruz. Bu gökyüzü niçin kalkıp gelmiş? Deniz niçin başını alıp gitmiş? Onunla anlıyoruz. Bir gün Eleni'nin elleri geliyor, bir sokaktan ilk defa deniz görünüyor.
İlhan Berk'e göre toplumcu gerçekçi çizgideki şiirleri diğer toplumcu gerçekçi şairlerle birlikte gittiği yolun ürünleridir ve yeni bir yol açmayan, yeni bir ses getirmeyen şiirlerdir. Özgünlükten yoksun, hatta İlhan Berk'in ifadesiyle koro şiirlerdir. Bu düşüncelerden yola çıkarsak İlhan Berk'in şiir hayatında 1958 yılında kaleme aldığı Galile Denizi'nin önemi nedir?
Evet, koro kelimesi toplumcu gerçekçilik bağlamında son derece doğru bir tanımlama. Genellikle belli bir kalıp vardır. Hatta iletilecek anlam o bile belli bir kalıptadır.
Mesaj bile kalıptır.
Mesaj bile kalıptır. Çünkü siz onu yorumladığınızda düşünsel tartışma açmış olursunuz. İletmek istediğiniz mesaj olayının ruhuna ters bir iş yapmış olursunuz. Onun için o bile bir kalıp ifadedir. İlhan Berk'in elbette bu anlayışı bırakıp modern şiirimizin en önemli aşaması, bölümü diyebileceğimiz ikinci yeni akımının sözcülüğüne kadar varan bir tutum değişikliği hem kendisi açısından hem Türk şiir açısından son derece olumlu bir hareket. Galile Denizi ile başlayan şiir sürecine de önceki üretimleri bütünüyle zıt, anti diyebiliriz.
Efendim İlhan Berk için pek çok eleştirmen farklı nitelendirmelerde bulunmuştur. Behçet Necati Gil, Berk'i şiirimizin uç beyi korkunç çocuğu diye nitelerken, evet, Mehmet Fuat onu şiirin 40 türlü yazılacağını göstermek için gelmiş gibidir, dokunduğunu şiire çeviriyor ifadeleriyle tanımlar.
Evet.
Mehmet Doğan ise şair için değişimi şiirin anayasası yapmıştır der.
Evet, ifadelerin hepsi İlhan Berk'in hangi dönem, hangi şiir başat unsursa şiirini ona göre yazdığının değişik birer ifadesi. Fakat Mehmet Fuat'ın cümlesi için somut olarak şöyle bir şey biliyorum. Yanılmıyorsam 2-3 tane kitabı için geçerli bu. Bunları İlhan Berk düz yazı olarak yazıyor. Mehmet Fuat İlhan Berk'i bunların şiir olduğuna ikna ediyor. Ne yazık ki şu an isimlerini hatırlayamayacağım. Galiba Şifalotlar kitabı bu kitaplardan birisi. Yani eğer Şifalotlar kitabı bu kitaplardan birisi ise İlhan Berk bunu düz yazı olarak, deneme kitabı olarak yayınlatmayı düşünüyor. 80'li yıllarda İlhan Berk'in bütün kitaplarını Adam Yayınları yayınladı. Mehmet Fuat o yayın evinin başındaydı. Ki bu da çok ilginç bir şeydir. 60'lı yıllarda İlhan Berk'e en sert yazıları yazan eleştirmendir. Ama 80'li yıllarda da bütün kitaplarını yayınlayan yayıncıdır. Bu açıdan ilişkileri ilginç ve güzel. İlhan Berk'i ona ikna ederken, hani bunlar şiir kitabı anlamında ikna ederken, bu sizin soruda yönelttiğiniz cümleyi telaffuz ediyor. Yani neye elini dokunsa şiire dönüştürüyor gibi bir cümle kuruyor. Tabii bu cümlelerin artı bir yönü de var. İlhan Berk'i takdir etmemiz gereken artı bir yönü de var. Şiir değişim ve yenilik olayıdır. Siz diyelim ki şiir anlayışınız, çabanız içerisinde bir kalıp buldunuz, bir söyleme biçimi buldunuz. Şairlerimizin büyük çoğunluğu bütün hayatları boyunca o kalıbı, söyleme biçimini muhafaza ediyor. Ondan milim şaşmıyor. Bir düzenek kuruyor ve onu şiir hayatının sonuna kadar işletiyor. İlhan Berk ise hatta diyelim ki ustalaştığı bir sistemi bırakıp yeni bir sisteme geçiyor. Bu açıdan kesinlikle takdir edilmesi gereken bir şair. Yani siz şimdi toplumcu gerçekçilik ile yola çıkmış bir kişiyi anlamsız şiir noktasına taşıyamazsınız. İlhan Berk toplumcu gerçekçiliği bırakıyor. Tırnak içinde anlamsız şiir diyebileceğimiz bir anlayışa geçiyor. Veya görsellikle ilişkisi çerçevesinde yeni arayışlara giriyor. Veya düz yazıdan korkmamacasına, düz yazı bile kabul edilebilecek bazı çalışmalar yapıyor. Bunların hepsi bu yenilik ve değişiklik çerçevesinde İlhan Berk açısından olaya baktığımızda hepsi birer artı puan bence.
Evet, Sayın Özbahçı, sizin de anlattıklarınıza katkı yapmak amacıyla bir alıntıyla devam edelim. İlhan Berk kendisiyle yapılan bir söyleşide şiirinizdeki sürekli ve sık değişmenin nedenleri ya da ardındaki itici güç konusunda neler söyleyebilirsiniz sorusunu şu yanıtı vermiştir. Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu. Bu üç kitaptan Galile Denizi'ne geçişte asıl etken söze dayalı şiirden birdenbire soğuma duymamdır. Birden boğulur gibi duydum kendimi. Galile Denizi gerçi 1958'de yayımlandı ama ben 1954'te söze dayalı şiire karşı yazmaya başlamıştım. San Antoine'ın Güvercinleri de bunun ilk muştusuydu, diyor. İlhan Berk'in satır aralarına yerleştirdiği söze dayalı şiir ifadesiyle anlatılmak istenen nedir?
Evet, söze dayalı ifade anlamlı şiir, anlama, mesaja dayalı şiir. İlhan Berk mesela işte Galile Denizi'ne nasıl geçiş yaptınız gibi bir soruya sıkıldım diyor. Yani o bizim toplumcu gerçekçi olarak ifade ettiğimiz tarzda sürekli şiir yazmaktan sıkıldım diyor. Oysa ortada patlayan ve herkesin ilgisini çeken mükemmel bir akım vardır. İkinci yeni akımı. Örnekleri de, yani Karakoç'un ve Cemal Süreya'nın yayımladığı şiir örnekleri de herkesi cezbetmiştir. Aa, şiir böyle yazılmalıdır. Bu çok güzel anlamında. Buradan başlayan bir değişim söz konusudur. Fakat ikinci yeninin asıl özellikleri, asıl şiir, mükemmel işleyiş diyebileceğimiz hususları bence Sezai Karakoç'un ve Cemal Süreya'nın şiirindedir. Bu ikilinin dışındaki şairler genellikle ikinci yeninin birer özelliğini alıp onu üretmişlerdir. Ben bu kanaatteyim.
İlhan Berk'in şiirde 1955'lerden itibaren neden çok nasılı önemsemeye başlamasıyla birlikte söze dayalı şiirden ayrılışını şiir sanatı adına bir tür kurtuluş addeder. Benim kurtuluşum San Antoine'ın güvercinleriyle oldu. O güne değin nasıl anlatacağım değil, ne anlatacağım ağır basmış. Başta Nazım'ın şiiri, sonra da Orhan Veliler'in söze dayalı şiirleriyle doluydum ben, boğulmuştum bu şiirde.
Evet, bu şiirin İlhan Berk literatüründe sıkça geçmesinin nedeni Edip Cansever İlhan Berk'e bir gün bence ikinci yeni diyor, senin San Antoine şiirinle başladı diyor. Onun için İlhan Berk bu şiiri ikide bir anıyor, fakat istedikleri kadar tarih önerisinde bulunsunlar. İşte şu tarihte yayımlandı, onun için bu akımı ben başlattım cümleleri kursunlar. Bunlar Sezai Karakoç ve Cemal Süreya için geçerli değildir. Sadece Sezai Karakoç ve Cemal Süreya 50'li yılların başlarında öğrenci insanlardır. 18-19-20 yaşlarını süren genç insanlardır. Oysa hem İlhan Berk, hem Edip Cansever, hem Turgut Uyar yetişkin insanlardır. Meslekleri, maaşları, memuriyetleri olan insanlardır, ilişkileri olan insanlardır. Karakoç ve Cemal Süreya'nın 50 yıllar boyunca neredeyse şiir yazacak, şiirlerini yayımlatacak dergileri yoktur. Fakat bizim ikinci yeni diye işaret edebileceğimiz şiirler, ikisi tarafından özellikle, hem Karakoç hem Cemal Süreya tarafından o tarihlerden önce yazılmıştır. Fakat Edip Cansever'in bu sözünü çok ciddiye aldığı için İlhan Berk bu şiiri sürekli tekrarlamaktan hoşlanıyor. İlhan Berk literatüründe de bu şiir sık sık karşımıza çıkıyor.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteydik. Ben şiirin 40 türlü yazılabileceğine inandığım için şiir yazmayı her gün yeni yeni öğreniyormuşum diyerek kendini her daim yenilemeyi bilen İlhan Berk'in Galile Denizi adlı şiir kitabını ele aldık. Nilgün Yıldırım, Aycan Feren ve ben İpek Önder haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mısra-i Berceste.